Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Nebe suresinin 35. ayet-i kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftada kaldığımız yerden Nebe suresi 35. ayet-i kerimesinden devam etmiş olacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin cümlemize, cümle dinleyicilerimize inşallah.
Amin ecmain inşallah. Hocam bir önceki programımızda cehennemliklerin ahvalinden ve orada yaşadıkları durumlardan sonra nihai itibariyle Allah'a karşı derin bir saygı içerisinde olup ondan hakkıyla ona karşı gelmekten sakınanlar, onun sözünü tutanlar, müttaki bir şekilde yaşamaya gayret edenler için bir kurtuluş müjdesi içeren 31, 32, 33, 34. ayet-i kerimeleri hep birlikte okumaya, anlamaya gayret etmiştik. İnşallah bu haftada 35. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Şöyle ki, Estaizu billah, Bismillah. La yesma'une fiha lagven ve la kizzaba. Orada ne boş bir söz işitirler ne de bir yalan. Buyurun hocam.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Dediğiniz gibi müttakilere ki takva sahiplerine Cenab-ı Hakk'ın ahirette, cennette hazırladığı bazı nimetlere işaret ediliyordu Nebe suresinin bu ayetlerinde. Bir nimette demek ki onlar ne boş bir söz duyarlar ne de yalan. Yani demek ki boş söz ve yalan söz duymamak, faydasız söz duymamak da bir nimet. Tabii bunun elbette ahirete taalluk eden tarafı var. Dünyada da böyle. Demek ki insanın gereksiz, boş, hoşlanmadığı sözler dinlemesi de insan için bir hakikaten rahatsız edici, insanı yoran bir şeydir. Tabii cennetlikler o cennet bahçelerinin içerisinde kendileri zaten boş söz konuşmadıkları gibi başkalarından da boş söz işitmezler. Nitekim bir başka ayet-i kerimede cennete girerken cennetliklerin kalbinden, gönlünden Cenab-ı Hakk'ın her türlü kötü duyguyu, kötü düşünceyi alacağı ifade ediyor. Başka bir ayet-i kerime. Estaizu billah, Bismillah. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ Biz diyor onların göğüslerinden her türlü gıllu gış eskilerin tabiriyle
evet.
Kötü duyguyu, kötü düşünceyi çeker alırız. İhvanen ala sururin mütekabilin. Kardeşler olarak karşılıklı koltuklarda, tahtlarda otururlar. Dolayısıyla demek ki bu işin kökü de insanın gönlü, kalbi. Yani bütün zaten olumlu, olumsuz duygular insanın gönlünde, göğsünde, kalbinde doğuyor. Bu bazen söz olarak dışarı çıkıyor. Bazen fiil olarak, davranış olarak ortaya çıkıyor. Demek ki Cenab-ı Hak işin aslından, esasından, temelinden kötü duygu ve düşünce onların kalbinden, gönlünden alındığı için demek ki onlar hem kendileri boş söz konuşmazlar, diğer cennet ehlini rahatsız etmezler, hiçbir kötü duygu, düşünce taşımazlar. Böyle olunca da onların ağızlarından boş söz, kötü söz dökülmez. Faydasız söz dökülmez manasına. Tabi lagv kelimesi, lagven kelimesi içinde hiçbir fayda olmadığı için değer verilmeyen, bir kenara atılan söz, hiçbir faydası olmayan boş, anlamsız söz manasına geliyor. Yine tabi boş söz söylemedikleri gibi elbette yalan da söylemezler. Ama dünyada baktığımız zaman maalesef hele hele günümüzde insanlar, bazı insanlar diyelim, bütün insanları suçlamayalım, yalanı doğru gibi söyleyen, bundan rahatsız olmayan insanlar var. Dolayısıyla cennette bu tür şeylerin olmayacağı ifade ediliyor. Yine büyüklerden birisi şöyle söylemiş bu ayetle ilgili olarak. Müttakiler orada hiçbir boş söz işitmezler. Çünkü sadece haktan geleni işitirler, hakkın kelamını işitirler. Hakka ulaşan kimse ancak haktan geleni işitir. Tabii insan dünyada da bir cennetten bahsedilir. İşte Cenab-ı Hak ahirette cennetliklerin kalbinden, gönlünden bu tür olumsuz duyguları çekip alacağı gibi, insan da bu dünyada kalbini, gönlünü temizlerse, pak hale getirirse, kötü duygulardan, düşüncelerden nefsini tezkiye eder, kalbini tasfiye ederse, adeta o insan da dünyada cennete girmiş olur, manevi cennete girmiş olur. Böyle Allah'ın has, halis, temiz kullarının ağzından da hep güzel sözler dökülür efendim ve asla tabii yanlış sözler dökülmez. Bu dünyada da bir şekilde dünyanın şartlarına göre bu cenneti yaşamak mümkün. İnsan demek ki iç alemini mamur ederse.
Hocam buradaki ayeti kerimede sizin de başta bahsettiğiniz üzere aslında bizim bu dünyada belki çok da farkında olmadığımız, gerek psikolojimizin etkisiyle olsun, gerek o anki fiziksel reflekslerimizle olsun, boş söz duymamak, yalan duymamak, bunun nimet olduğunun aslında farkında değiliz. Bu bir taraftan da farklı ayet-i kerimelerde işte salihlerle beraber olun, sadıklarla beraber olun ki o beraberliklerin tamamı, belki tamamına yakını Allah'ın rızası istikametinde gerçekleşen bir meclis, birer meclis, belki birer kelam, belki birer fiil, davranış olarak gerçekleşirken biz hatta büyüklerimiz şöyle de duyduğumu ben bilirim. Kerahat iş denileni bildiğiniz sokaktan dahi geçmeyin derlermiş büyükler. Bulunan meclislerde dahi o meclisin insan üzerinde ister istemez biz görsek görmesek kalbimizin içinde, gönlümüzde, ruhumuzda, psikolojimizde bunun etkisi ister istemez vardır diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Muhakkak tabii merhum Sami Efendi Hazretleri ile ilgili olarak da söylenir. Esad Efendi Hazretleri'nin dergahına giderken veya onu yönlendiren bir zat işte diyor ben çok şey bilmem ama bu yolun başı kimseyi incitmemek, sonu da kimseden incinmemek. Tabii incitmemek belki bir ölçüde insanın iradesiyle alakalı bir kısım olabilir ama kimseden incinmemek bu daha zor bir şey. Ama demek ki insan manen terakki edip efendim belli bir ruhi kemale erince zaten insanlar onu görünce onun karşısında boş sözlerden, boş hareketlerden uzak duruyorlar. Dolayısıyla kimseyi incitmeyen insan, belli bir manevi kıvama ulaşan insan etrafından artık kendisine olumsuz bir yöneliş de olmuyor. Demek ki böyle bir şey. Onu görünce zaten insanlar onun halinden, durumundan etkileniyorlar ve onun huzurunda belli bir edebi gözetiyorlar. Artık incinme de belki ortadan bu şekilde kalkmış oluyor. Demek ki insan bu dünyada işte kendini ona hazırlarsa ahirette de Cenab-ı Hak yine bu nimeti lütfedecek. Ahirette de cennette de. Tabii burada şöyle bir mübalağa da var. Bırakın başka nimetleri. Yani işittiğinden kendisini rahatsız edecek bir durum bile olmayacak. Yani boş bir söz bile. Yani boş söz belki bazılarının hoşuna gidebilir ama yani ne diyelim belli bir kemale, ahlaki seviyeye ulaşmış insanları rahatsız edebilir. Demek ki buna varıncaya kadar, boş söz duymamaya varıncaya kadar cennette pek çok nimetler olduğuna da böyle mübalağalı bir işaret olduğunu söylememiz mümkün.
Peki hocam 36. ayet-i kerime Estağfirullah, Bismillah. Cezaen min rabbike ataen hisaba. Bütün bunlar Rabbinden yaptıklarına yeterli bir karşılık, çok iyi hesaplanmış bir mükafattır.
Evet işte önceki ayetlerde cennetliklere verilen türlü nimetlerden bahsediliyordu. Bu ayet-i kerimede de cezaen kelimesi manayı pekiştiren bir mastardır. Tabii cezaen Arapça olarak tenvinli gelmesi buradaki karşılığın büyüklüğünü ifade eder. Allah'ın lütfunun, mükafatının büyüklüğüne işarettir. Tabii bir de ataen kelimesi Allah Teala'dan gelen bir ihsan ve bir ikram anlamınadır. Yani dolayısıyla cennet nimetlerinin Allah'ın bir atası, ihsanı olduğuna da burada bir işaret var. Ehl-i sünnete göre Cenab-ı Hak kullarına sevap vermek mecburiyetinde değil. Yani hiçbir şey Cenab-ı Hak için mecburdur, şunu yapmaya denilemez. Ehl-i sünnet bunu kabul etmez. Ama Cenab-ı Hak da لَا يُضِيعُ عَمَلَ الْمُحْسِنِينَ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ güzel amel işleyenlerin ecrini elbette Cenab-ı Hak zayi etmez ama bu bir mecburiyetten dolayı değildir. Bu Cenab-ı Hakk'ın yine lütfundan, ikramından dolayıdır. Ya da başka bir ifadeyle, biz ne kadar çok ameller işlersek işleyelim, işlediğimiz ameller dünyada bile Cenab-ı Hakk'ın verdiği birçok türlü sayısız nimetlerin bir bölümüne bile neredeyse karşılık gelmez. Akıl gibi, göz gibi, kulak gibi, sıhhat gibi, türlü türlü nimetler, insan olmak gibi saymakla bitip tükenmeyecek bunca nimetlerin bile şükrüne karşılık değildir yaptığımız ameller. Dolayısıyla cennet Allah'ın bir lütfudur, ikramıdır. Bu ataen kelimesinden bunu da çıkarmak mümkün. Nitekim bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Len yudhila ehaden amelehu el cenne. Hiçbir kimseyi ameli cennete girdiremez. Ashab-ı kiram bu sözü işitince ve la ente ya Resulallah. Seni de mi ya Resulallah? Senin durumunda mı böyle? Yani Peygamberimizin ibadet hayatı, takva hayatı ortada. Seni de mi amelin cennete girdiremez manasına, seni de mi ya Resulallah deyince Peygamberimiz la ve la ene. Hayır, beni dahi amelim cennete girdirmez. İlla en yetegammedeni Allahu bi fadlin ve rahme. Allah fazlı ile, ihsanı ile, rahmeti ile bana imdad ederse, bana lütufta bulunursa o başka buyurmuş Peygamberimiz. Dolayısıyla demek ki amellerimiz sadece tarafımızı belli eder. Ameller cennetin ücreti değildir, karşılığı değildir. Ama elbette Cenab-ı Hak amel işleyenlere ikramda bulunur. Salih amel işleyenlere Cenab-ı Hakk'ın fazlı ikramı, rahmeti yakındır. İnne rahmetellahi karibun minel muhsinin. Güzel amel işleyenlere Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yakındır. Onlara lütfedilir. Ama dediğimiz gibi Cenab-ı Hak cennete kullarını atası, ihsanı ile verir, ikram eder. Bu ayet-i kerimeden bu anlaşılmış oluyor. Dolayısıyla ayette bir yandan mükafat, bir yandan bağış kelimesi geliyor. Cezaen, karşılık manasına geldiği gibi ataen kelimesi de Cenab-ı Hakk'ın bağışı manasına geliyor. Tabii burada birbirinin yanında gelmesi, yani bir karşılıkla atanın, ihsanın yan yana getirilmiş olması gibi. Tabii bu hak ediş, kulun itaatin Allah üzerine sevap vermeyi, mükafat vermeyi vacip hale getirmesinden dolayı değil, Allah'ın vaadinden dolayıdır. Yani Cenab-ı Hak vaat etmiştir işte, kim salih amel işlerse, kim böyle güzel davranırsa ona cennet var diye vaat etmiştir. Yoksa salih amel cennetin tam karşılığı olduğu bakımından değil, Cenab-ı Hakk'ın vaadinden dolayı bu bir karşılık, hak ediş ifadesini bu şekilde düşünmek lazım. Dolayısıyla sevap Allah Teala'nın vaat etmesi, yani şu amelleri işleyenlere, şöyle şöyle yaşayanlara şöyle mükafatlar var şeklindeki vaadinin bir itaatin karşılığı olarak bir mükafat gibi olmaktadır bu açıdan bakıldığı zaman. Yoksa Allah Teala'ya hiçbir kimse hiçbir şeyi vermenin vacip, zorunlu olduğunu söyleyemez. Esas itibariyle bu bir Cenab-ı Hakk'ın dediğimiz gibi bağış ve ihsanıdır, lütfudur, atasıdır. Tabii dolayısıyla yine ihsan şu şekilde veya ata şu şekilde düşünülebilir. Cenab-ı Hak müminlere işledikleri amellere göre kat kat sevap verecektir. Dünyada da böyle, hadis-i şeriflerden de bildiğimiz gibi işte en az 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700. Vallahu yudaifu limen yaşa. Dilediğine daha da fazlasını Cenab-ı Hak lütfediyor. Dolayısıyla amelin karşılığı olarak vaat ettiği bir iken yerine göre daha kat kat fazlasını Cenab-ı Hak lütfeder, ihsan eder. Dolayısıyla bunların yan yana zikredilmesi, her ne kadar birbirinin aynısı gibi olmasalar da birbirleriyle irtibatları olması itibariyle Cenab-ı Hak hem karşılık olarak hem de ihsan olarak kullarına bol bol lütufta bulunacağını ifade ediyor. Hisaba kelimesi var yine ayet-i kerimede. Okuduğumuz işte bu ayet-i kerimede. Ataen hisaba. Bu hisaben kelimesi aslında yeterli manasındadır. Bu Cenab-ı Hakk'ın atasının sıfatı olmaktadır. Yeterli bir atada bulunacak Cenab-ı Hak. Yeterli bir ihsanda bulunacak. Tabii bazı alimler bu hisaben kelimesine, ataen hisaba'daki hisaben kelimesine amellerine uygun olarak Cenab-ı Hak atada bulunacak şeklinde mana vermişler. Dolayısıyla bunlar Rablerinin her amele vaat ettiği üzere birden 700'e kadar hatta hesapsız bir biçimde kendi amellerine uygun bir bağış ve Allah'ın mükafatıdır şeklinde izah etmişler. Tabi bunu destekleyen yine pek çok ayetler, hadisler var. Mesela Peygamberimiz her amelin karşılığında cennete girerken bile farklı bir kapıdan girileceğini söylüyor. İşte çok namaza devam edenlerin babu salattan, çok oruç tutanların babu reyyandan, farklı kapılardan gireceği. Hatta işte bu amellerin her birinden de ameli olan, gayreti olanların ise tabi cennet ahvali dünya gibi değil, aynı anda farklı kapılardan girebileceği şeklinde de hadislerde bilgiler var. Tabi ahiret dünya gibi değil, ahiret ahvali değişik. Dolayısıyla bunu bu şekilde de anlayan insanlar olmuş. Tabi burada şu da hatıra geliyor, Allah'ın mükafatının nihayeti olmadığı için kulun ameli miktarınca olmayacaktır. Yani ameline göre olsa o belli zaten. Tam tersine amelin çok üstünde olacaktır. İşte sonsuz, nihayetsiz olan, had ve nihayeti olmayan bir zattan gelen ihsanın, bağışın elbette nihayeti olmaz, sonu olmaz. Nitekim dünya sınırlıdır. Dünyadaki amellerimiz de sınırlıdır. Ama Cenab-ı Hakk'ın ahirette lütfedeceği nimetler de cezalar da sonsuzdur. Gerçi nimet için kimsenin itirazı olmaz ama ceza konusunda şöyle bir itiraz olabilir. Sınırlı bir dünyada günah işlemiş, isyan etmiş ama sınırsız bir ceza var. Bunu alimler şöyle izah ediyorlar. Çünkü o insan, dünyada yaşayan insanın ölmeye niyeti yok. Yani iyilik de yapsa, kötülük de yapsa onu sürekli yapmaya devam et niyetinde, azminde olduğu için cezada ya da mükafatta ona göre olmuştur şeklinde de izah ediyorlar bu durumu. Dolayısıyla ayet-i kerimede Cenab-ı Hak burada lütfunun, ihsanının sonsuz olacağını ifade ediyor. Tabi dediğimiz gibi ahiretle ilgili bu ahval böyle olduğu gibi bunu tasavvufi olarak dünyada da efendim müttaki, takva sahibi olanların, Cenab-ı Hakk'a karşı gelmekten uzak duranların, yine ondan ona varıncaya kadar ona sığınan, sakınanlar için dünyada da bir kurtuluş vardır. Hani cennetler vardır. Tasavvufi işari olarak yorumda manevi bir takım nimetler vardır. İşte gönül huzuru vardır. Türlü türlü nimetler vardır dünyada da, kalp aleminde de. Ve Cenab-ı Hak onlara bir sürü lütuflarda bulunur. Yani bir insan demek ki takva sahibi olursa daha manevi olarak dünyada bile türlü nimetlere, manevi nimetlere ulaşır. Nefsinden, kötülerden, kötülüklerden uzak kalmış olur. Huzur, kalbi huzura kavuşmuş olur. Cenab-ı Hak ona türlü nimetler ihsan eder şeklinde de bu ayet-i kerimeyi işari olarak bazı sufiler yorumlamışlar. Yine Kâşani diye tasavvufi işari tefsiri olan alimlerden birisi bu ayete şöyle mana veriyor. Müttaki kimdir? Kötü ahlaktan ve kötü davranışlardan, kötü fiillerden uzak duran kimselerdir müttakiler. Tabi Allah'ın çizdiği hududu, ahkamı koruyan, Allah'ın koyduğu sınırları aşmamaya gayret eden kimseler müttakilerdir. İşte bunlara bir kurtuluş vardır, cehennemden uzak kalış vardır. Onlar işte ahirette olduğu gibi dünyada da dediğimiz gibi manevi cennetlere nail olacaklardır. Kötülüklerden, kötü fiillerden uzak kalacaklardır. Nefis ve nefsin sıfatlarından uzak kalacaklardır. Cenab-ı Hak onlara türlü türlü ihsanlarda bulunacaktır. Manevi ihsanlarda bulunacaktır. Tabii bunlar istidatlarına göre dediğimiz gibi türlü manevi mertebelere, derecelere, lezzetlere de dediğimiz gibi kalp aleminde ulaşacaklardır dünyada. Tabii ahirette de sonsuz ebedi cennet nimetleri takva sahipleri için hazırlanmıştır şeklinde özetle söyleyecek olursak böyle bir yorum da yapıyor.
İnşallah şimdi de 37. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Estaizu billah, bismillah. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehumar rahmani la yemlikune minhu hitaba. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. O Rahman'dır. Kimse onun huzurunda söz söylemeye güç yetiremez. Buyurun.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Tabii özellikle gökler ve yer ve bunlar arasında bulunanlardan bahsediliyor. Bunların Allah'ın, bunların Rabbi olduğu ifade ediliyor. Tabii aslında bu insanoğlu, tabii yeryüzünde yaşıyoruz, dünya ve gökler, işte gördüğümüz yıldızlar vesaire, insanın en çok muhatap olduğu, gördüğü, hissettiği alem burası olduğu için özellikle bunlar, gökler, yer ve arasında bulunanların Rabbi olduğu ifade ediliyor. Aslında esas maksat her şeyin Rabbi ve yaratıcısıdır, malikidir demektir. Ama özellikle bunlara vurgu yapılması, dediğimiz gibi insanın dünyada yaşaması, bu yakın etrafındaki alem, gökler insanın daha çok nazarı dikkatinde olduğu için bunlara bu şekilde yemin edilmiş. Yoksa daha ötede başka, işte başka alemler de var. Kürsi, arş vesaire gibi, bunların da her şeyin de Rabbidir aslında, ama özellikle bunlar zikredilmiş. Ve Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismi, Allah'ın Rahman olduğu ifade ediliyor. Bu göklerin, yerin ve arasında, ikisi arasında bulunanların Rabbi olan Allah'ın Rahman olduğu ifade ediliyor. Özellikle Allah'ın bu Rahman isminin zikredilmesi, her varlığa kendi hikmeti ve rahmet edilen varlığın istidadı miktarınca hayır ve ihsanının efendim bol olması, dolu olmasından dolayıdır. Yani var olmak, yaratılmak Cenab-ı Hakk'ın bir Rahman isminin gereğidir, tecellisidir, rahmetin gereğidir. Onun için özellikle Rab ismiyle de alakası var. Rab terbiye eden, kemale erdiren, olgunlaştıran gibi manaları var, malumunuz. Terbiye eden manası var. Dolayısıyla Allah'ın terbiyesi rahmetle ilişkili olduğu için özellikle burada rahmet, Rahman ismi zikredilmiş. Ki ahiretteki özellikle Rahman isminin tecellisi dünyadadır. Her ikisi de rahmetle ilgili olsa da Rahim isminin tecellisi ahirette daha çok, Rahim isminin tecellisi zuhur edecek. Onun için burada Cenab-ı Hakk'ın özellikle Rahman ismi zikrediliyor. Gökler ve yerin ve ikisinin arasında bulunan Rabbi olmasının ardından Rahman isminin tecellisi dünyadadır. Çünkü Cenab-ı Hak bütün yarattıklarına merhamet eder. Hatta inanan inanmayan, itaat eden isyan eden, günah işleyen işlemeyen, ne olursa olsun hepsine Cenab-ı Hak rahmetiyle, yani Rahman isminin gereğiyle dünyada tecelli eder. Eğer bu tecelli olmasaydı efendim demek ki isyan eden, inkar eden insana bir damla su vermemek lazım gelirdi. Fakat Cenab-ı Hakk'ın Rahman isminden dolayı bu dünyada Cenab-ı Hak kullarına, yarattıklarına, hepsine rahmetiyle muamele ediyor, rahmetiyle tecelli ediyor. Tabii bütün efendim cemali ve celali sıfatları kendisinde toplayan isimlerden birisidir Rahman ismi. Yine Rahman ismiyle ilgili olarak Allah'ın diğer isimleri mecazen başka varlıklara verilebiliyor. Ama Rahman ismi, Allah ve Rahman isminin başka hiçbir varlığa verilmesi caiz değildir, doğru değildir. Çünkü bu da Cenab-ı Hakk'a özel bir isimdir, Allah ismi gibi. Rahman sıfatı, her sıfatı kendinde toplayan, ismi cami olan Allah ismiyle Rahim ismi arasında bulunmaktadır. İşte Rahman sıfatının bir yönü kahrı içinde bulunduran Allah'ın uluhiyetine, diğer yönü de mutlak cemali, Allah'ın cemalini içinde bulunduran Rahim ismine bakmaktadır. Yani dolayısıyla Rahman ismi Allah ismiyle Rahim ismi arasında gelmesinin de böyle bir hikmetinden bahsetmiş Necmettin Dâi Hazretleri. Et-Tevilatü'n Necmiye diye ya da Bahrül Hakaik diye bir tefsiri var. Orada bunu bu şekilde ifade ediyor. İşte arkasından ayetin son tarafında la yemlikune minhu hitaba. O gün insanlar, o kıyamet gününde ona karşı konuşmaya güç yetiremezler. Bu konuda yetkili değillerdir diye ifade ediliyor. Tabii bu kıyamet gününün ne kadar dehşetli olduğunu ve işte Cenab-ı Hakk'ın Rahman olmasına rağmen ahiretteki bu tecellinin, alemlerin Rabbi olan Allah'ın o kıyamet gününde sonsuz azamet ve kibriyasıyla tecelli edeceği şeklinde de izah edilmiş. Yine tabii bu cümle Allah Teala'nın önceki ayette zikredilen bağış ve mükafat konusunda müstakil ve tek olduğuna, hiç kimsenin bu konuda kendisine karşı güç kullanamayacağına, Allah'ın karşısında izin vermeden söz dahi söyleyemeyeceğine bir işarettir. La yemlikun, işte güç yetiremezler, yetkili değillerdir. Bu fiilinin öznesi kimdir? İşte göklerle yer ve bunlar arasında bulunanların Rabbidir. Kıyamet gününde işte onlardan hiçbiri onun karşısında söz söylemeye güç yetiremezler, yetkili değillerdir manasındadır. Tabii onlar kendiliklerinden tabii söz söylemeye yetkili değillerdir. Ama Allah Teala izin verirse, onun izni olmadan tabii kimse konuşamaz. İzin verdiği zaman da elbette konuşurlar. İşte bu söz onun huzurunda o gün insanların ona karşı konuşmaya, Allah karşısında konuşmaya yetkili olmamaları ifadesi, o günün ne kadar yine dehşetli bir gün olduğuna, o günde Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kibriyası ile tecelli edeceğine, bütün işin, emrin Allah'ın artık tamamen kudretinde olduğuna işaret. Tabii bugün de böyle ama bu dünyada Cenab-ı Hak müsaade ediyor. İşte ahirette Cenab-ı Hakk'ın yine bütün işte kullarına hitaben limenil mülkül yevm. Bugün mülk, saltanat, idare, güç, kuvvet kimindir diye soracağı, fakat kimsenin cevap veremeyeceği, yine Cenab-ı Hakk'ın lillahil vahidil kahhar, bir olan, kahhar olan Allah'a aittir buyuracağı şeklinde ayet-i kerimelerde bilgi var. Dolayısıyla bu ifade kıyamette Allah'ın bu güç, kuvvet, tasarruf, idaresinin tam olarak zuhur edeceği, tecelli edeceği manasındadır. Dolayısıyla ayet-i kerimede hiç kimse Allah Teala'ya azabın eksiltilmesi, sevabın artırılması gibi veya başka herhangi bir husus olmak üzere hiçbir konuda izinsiz olarak kimse Cenab-ı Hakk'ın huzurunda konuşamayacağının ve işte kıyamette Cenab-ı Hakk'ın hükmünün, hakimiyetinin tam olarak zuhur edeceğinin etkili bir şekilde ifadesi, vurgulanmasını içeriyor bu ayet-i kerimenin bu ifadeleri. Dolayısıyla sanki onlar daha önce geçen sevap ve ceza noktasında Allah Teala'ya karşı hiçbir söz söyleyemezler. Zaten söyleyecek kimsenin söz söyleyecek hali yok. Efendim ben bunu yapmadım, etmedim gibi. Hani dünyada insanlar mahkemelerde vesaire hesaba çekildiği zaman yalan söylüyorlar. Şahit varsa belki şahidin karşısında bir şey diyemeyebilirler ama ya da şahidin de yalancı olduğunu söyleyebilirler. Ama o gün kimsenin Allah karşısında hem onun azameti, büyüklüğü karşısında söz söylemesine imkan yok. Bir taraftan da insanoğlunun işte eli, ayağı, organları konuşacak, şahitler konuşacak. Dolayısıyla kimsenin Allah Teala'nın karşısında ya da kendisine isnat edilen suçlar, hatalar vesaire karşısında ben bunları yapmadım, etmedim diyecek hali yok. İşte kitaplar, amel defterleri verilecek. Mâ li hâzel kitâb la yugâdiru sagîraten ve lâ kebîraten illâ ahsâhâ. İşte o kitabını görünce insanların yaşayacağı haleti ruhiye de yine ayet-i kerimelerde anlatılıyor. Bu nasıl bir kitap? Bu nasıl bir kitap ki büyük küçük hiçbir şey koymadan sayıp döküyor. Yani bütün amellerini, saydığını, döktüğünü zaten görecekler. Dolayısıyla kimsenin Allah karşısında hem onun azameti karşısında, o günün dehşeti karşısında hem de işte birçok delille insanların yaptıkları, ettikleri sabit olduğu için kimsenin artık söz söylemeye, Allah'ın huzurunda izinsiz konuşmaya gücü, takati olmayacak.
Peki, hocam 38. ayet-i kerimeye geldik. Estaizu billah, bismillah. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ اَزِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا. O gün ruh ve melekler saf saf dizilir. Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamaz. Konuşan da ancak doğru ve uygun olanı söyler. Buyur.
Evet, yine işte aynı bu kıyametin sahnesi, kıyametin durumu, ahvali anlatılmaya devam ediyor 38. ayet-i kerimede. İşte o gün ruh, tabii bu ruh genellikle Cebrail aleyhisselam olarak da tefsir edilmiş ve melekler saf saf olup dururlar. Tabii bu ruh kelimesini benzer bir şekilde Kadir suresinde de inna enzelnahu fi leyletil kadir diye başlayan o surede önce melekler sonra ruhun ineceği ifade ediliyordu. Tenezzelül melaiketü ve ruh. Melekler ve ruh iner. Ama burada saf saf olarak durma meselesinde önce ruh zikrediliyor. Sonra melekler zikrediliyor. Dolayısıyla önceki yani Kadir suresindeki tamimden sonra yani genellemeden sonra bir tahsis yani bir daha özele geçme söz konusu iken bu Nebe suresinin bu 38. ayet-i kerimesinde tahsisten sonra yani önce özellikle ruh arkasından melekler zikredilerek bir genelleme yapılmış oluyor. Önce ruh sonra melekler. Kadir suresinde ise tamimden yani genellemeden sonra yani melekler iner. Tenezzelül melaiketü. Arkasından bir tahsis, bir özele geçiş olarak da ruh arkasından zikredilmiş oluyor. Tabii buradaki ruh olarak ifade edilen melek elbette meleklerdendir. Melekler cinsindendir. Melekler de işte ruhani güçlerin mukabilidir. Ruh kendisine tabi olan güçlerinden tabii çok daha büyüktür. Sanki bir şey gibi düşünelim. Yani melekleri bir ordu gibi düşünecek olursak ruh da Cebrail aleyhisselam da o ordunun komutanı gibidir. Sultanı, emiri gibidir. Cenab-ı Hak işte bu meleklerin saf saf olmasını demek ki onların önünde de ruhun eğer Cebrail aleyhisselam şeklinde tefsir edilecek olursa onun en önde olacağını saf saf en önde Cebrail ve meleklerin saf saf duracakları ifade ediliyor. Tabii bu ruh Cebrail aleyhisselam olduğu şeklinde tefsir edilmiş. Yine ruhul kudüs, ruhul emin şeklinde tefsiri yaygındır. Cebrail aleyhisselama ruh denilmesi, ruh üflemesi bakımından ve canlılardaki ruh mesabesinde olan vahyi getirmesi bakımındandır. Yani vahyi Allah'ın mesajlarını getiren Cebrail aleyhisselamdır. Nasıl ki ruh bedene üflenince hayat, canlılık meydana geliyorsa insanın manevi hayatı demek olan dinin de aslı olan vahyi Allah'ın mesajlarını getirmek vazifesi Cebrail aleyhisselam'da olduğu için bu açıdan da ruh ona ruh denildiği şeklinde de bir izah, bir yorum var. Tabii burada farklı bazı değerlendirmeler var. Bir görüşe göre işte bildiğimiz genel manada genellikle Cebrail aleyhisselamın meleklerin en büyüklerinden olduğu söylenir. Ya da dört büyük melek diyoruz. Fakat bunların bazı rivayetlerde İsrafil aleyhisselamın Cebrail aleyhisselamdan ve başka meleklerden daha büyük olduğuna dair de bazı görüşler var. Meleklerin içinde herhangi birini birinci safa koymak gerekirse bu görüşe göre İsrafil aleyhisselamın derecesinin daha yüksek olması bakımından o zaman bu İsrafil aleyhisselam olurdu şeklinde bir değerlendirme yapılabilir. Tabii ruh kelimesinden maksadının ne olduğunu gerçek manada Cenab-ı Hak bilir. Bunlar yapılan bir takım tefsirlerdir, izahlardır. Saffen kelimesi meleklerin durumunu, halini ve ruhun halini ifade ediyor. Yani ruh ve melekler çok sayıda oldukları ve Allah Teala'nın kullarıyla ilgili olarak kendilerine vereceği emri yapmaları için saf saf olup sıra sıra olup durdukları halde işte o gün Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamaz diyerek ayete umumi bir mana verilebilir. Tabii Fecir suresinde bu meleklerin yine saf saf olacağına dair bir bilgi var, işaret var. Fecir suresinin 22. ayet-i kerimesinde ve ca rabbuke vel meleku saffa. Rabbin tabii Rabbinin emri geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman diye ifade ediliyor. Demek ki o günde o kıyamet gününde melekler böyle melek orduları saf saf olacaklardır. Tabii Rahman'ın la yetekellemuna illa men ezine lehur rahmanu ve kale savaba. Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları hariç kimse konuşamaz. Onlar da ve kale savaba konuşan da doğruyu söyler. Yani yalan söylemeye imkan yok. Doğrunun dışında beyanda bulunmaya o gün imkan yok. Tabii meleklerin ve ruhun saf saf olup durmalarının zikredilmesi, yine Allah Teala'nın saltanatının, azametinin, Rab olmasının, kibriyasının efendim ve bu surede baştan beri anlatılmakta olan öldükten sonra dirilme gününün, kıyamet gününün dehşetini, korkunçluğunu ortaya koymak için, vurgulamak için zikredilen hususlardan birisidir. Dolayısıyla burada adeta şöyle denilmiş olmaktadır. Göklerde olanlarla yerde olanlar ve bu ikisi arasında bulunanlar o gün, o kıyamet günü söz adına, söz namına hiçbir şey söylemeye güçleri olmaz, güçleri yetmez. Ancak Allah Teala'nın izin verdiği kimse konuşabilir. Dolayısıyla izin verilen kimse de konuştuğunda doğrunun dışında, hakikatin dışında başka bir şey söylemez. Ancak doğruyu söyler. Neyse onu ifade eder. Dolayısıyla böyle bir dehşetli günde Allah Teala'nın huzurunda zaten hiçbir varlığın, hiçbir kimsenin farklı bir söz söyleme imkanı olmaz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği kadar, izin verdiği şekilde ve izin verdiği duruma göre konuşurlar. Konuştuklarında da ancak hakkı, hakikati söylerler. Yine mesela işte dünyada Allah'a şirk koşan, ortak koşan, günah işleyen kimseler ahirete geldiği zaman, iş ahirete olduğu zaman ancak bu yaptıklarını, hatalarını, günahlarını itiraf etmekten başka yapacakları bir şey yoktur. Fe'terafu bi zunubihim fesuhkan li ashabis sa'ir. Günahlarını itiraf edeceklerdir ve hak ettikleri karşılığı bulacaklardır. Tabi burada Rahman kelimesinin yine ayet-i kerimede açıkça ifade edilmesi, burada bir zamir ile de işaret edilebilirdi Cenab-ı Hakk'a. Bunun bu sebepsiz değildir. Cenab-ı Hakk'ın bu konuşma izninin bile Allah'ın rahmetinin bir gereği olduğuna işaret olarak bu değerlendirilebilir. Dolayısıyla Allah izin vermediği sürece hiç kimsenin o günde konuşma hakkı yoktur. Tabii işte bu dünyada da insan, yine tekrar dünyaya bağlayacak olursak, insan bu dünyada da Allah'ın razı olmadığı, hoşnut olmadığı sözlerden uzak durur da ancak Allah'ın izin verdiği sözleri konuşursa, ya bu dünyada da insanoğlu başıboş değil. Yani söz söylerken bile Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği sözler var, izin vermediği sözler var, konuşmamızı emrettiği sözler var. İşte nedir? Doğru söylemek, bu da dünyada Allah'ın emridir. Yalan söylemek Allah'ın yasakladığı bir şeydir ama bu imtihan dünyasında olduğumuz için herkes eğriyi de doğruyu da konuşma iradesine sahip. Ama insan bu dünyada da Allah'ın izin vermediği sözlerden uzak durur, emrettiği sözleri ya da mübah kıldığı sözleri söylerse, demek ki ahirette de Cenab-ı Hakk'ın konuşmasına izin verdiği, ikramda, iltifatta bulunduğu kimselerden olur. İşte İbn Ata diye yine ilk dönem müfessirlerinden bir zat var. Diyor ki, sözün halis olanı sırf Allah için konuşulandır. Yani dünyada insan konuştuğu zaman demek ki Allah için konuşacak. Sözün doğru olanı ise, doğru sözü ise sünnete uygun olandır. Peygamberimizin sünnetine uygun olandır. İşte dünyada demek ki bu sözüne insan dikkat ederse ahirette ona göre söz söyleme hakkına sahip olur. Ya da işte ahiretteki dehşetten, kıyametin, ahiretin sıkıntılarından emin olmuş olur. Söz önemli aslında. Yani dünyadaki söz, hani dilin kemiği yok diye bir söz tabir vardır halk arasında. İnsanların en çok, en kolay işledikleri günahlardan başta gelenleri diliyle işlenen günahlardır. Yani insanoğlu rahat bir şekilde konuşuyor. Ağzına geleni, aklına geleni söyleyebiliyor ama bu sözlerden de, mutlaka konuştuklarımızdan da hesaba çekileceğiz. Çünkü yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayette, Estaizu billah, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ اَتِيدٌ. Hiçbir söz söylenmez ki, telaffuz edilmez ki, onu hemen derhal kayda geçiren, yazıya geçiren bir görevli, bir vazifeli, bir melek olmasın. Demek ki hani çocukluğumuzdan beri bize öğretilir, sevabımızı, günahımızı yazar melekler diye, kiramen katibin. Aslında demek ki ağızdan çıkan her sözü yazıyor melekler. Derhal, hemen kayda geçiriyorlar. Dolayısıyla ağzımızdan çıkan her sözden dolayı bir mesuliyetimiz var, sorumluluğumuz var. İşte bunu bilerek yaşarsak inşallah ahirette efendim bu dilimizle işlenen hatalardan emin olmuş oluruz. Ekferu hataya beni Adem min lisanihi şeklinde de bir rivayet var. Ademoğlunun, insanoğlunun hatalarının çoğu bu dilden oluyor. Onun için dile de ağzımızdan çıkan sözlere de dikkat etmek gerekiyor ki efendim ahirette bundan dolayı azaba, cezaya, efendim azarlanmaya düçar olmayalım.
İnşallah. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinden devam edeceğiz diyelim.
İnşallah.
Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda Nebe suresinin 35, 36, 37 ve 38. ayet-i kerimelerini hep birlikte idrak etmeye gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.